18. ayrım, sayfa 238. İtilaf devletleri filosundan çoğunluğu İngiliz olan 3500 asker karaya çıktı ve Fransızlar Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki demir yollarının denetimini ele aldıktan sonra Makedonya sınırından trenle gönderilen bir Fransız tugayı ile birleşti. Dipnot Tansel cilt 1 sayfa 54-56-58. Mondros koyundaki ateşkes anlaşmasından çıkar sağlayamayan Fransa, başkentin denetimini tümüyle İngilizlere bırakmamakta kararlıydılar. İki önemli itilaf devleti arasındaki sürtüşme İtalyanların sahneye adım atmasıyla biraz daha karıştı. Kentte düzenin sağlanması görevi bu üç ülkenin askerleri arasında paylaşıldı. Güç ve etki sahibi olmak için birbirlerini itiştirirken evlerine el koydukları Müslüman Türklerin hem gururunu hem de mülkünü çiğniyorlardı. İngiliz ve Fransızların hiç çekinmeden karşılarına aldıkları Türklere yalnızca İtalyanlar iyi davranıyorlardı. Londra'da 1915 yılında yapılan gizli bir anlaşmayla İtilaf devletlerinin tarafında savaşa girmelerine karşılık Türkiye'nin Asya kıtasındaki toprakları paylaşılırken İtalyanlara Akdeniz kıyısında Adalia yani Antalya iline bitişik adaletli bir pay verileceği vaat edilmişti. Ertesi yıl İtalyanlara kalacak olan bölge İzmir ve hatta Anadolu'nun ortasındaki Konya'yı da kapsayacak biçimde büyütülmüştü. Dipnot, Llewelyn Smith, sayfa 68-69. Osmanlı topraklarını zor kullanarak işgal etmenin güçlüğünü İtalyanlar Libya'da öğrenmişlerdi. Yunanistan'ın bazı topraklarda açıkça hak iddia edeceğini bildikleri için Müslüman Türkleri gözetir gibi göründükleri takdirde kendilerine daha kolayca bir etki alanı edinebileceklerdi. İtilaf devletleri Alman yanlısı Kral Konstantin'i tahtından indirip liberal bir politikacı olan Eleftherios Venizelos'u Atina'da iktidara getirdikten sonra Yunanistan 1917 Temmuz'unda savaşa katılmıştı. Venizelos Ege Denizi'nin bütün kıyılarını kaplayan homojen bir Yunan ülkesi yaratma düşünü gerçekleştirebilmek için İngiliz ve Fransızlara güveniyordu. Fransızlar bu konuda çekimser kalırken Lloyd George hükümeti Venizelos'un yaltaklanıcılığının etkisi altında kalmıştı. İtilaf devletleri daha başlangıçta bölünmüşlerdi. Avrupa'da daha acil kaygıları vardı. Savaş yorgunluğuna kapılmışlar ve ordularını hızla terhis etmişlerdi. Zaman içinde Türk liderler değerlendirmeleri farklı da olsa tablonun tümünü görmeye başladılar. İtilaf devletlerinin aralarındaki anlaşmazlıklardan yararlanabileceklerini hissettiler. Birçoğu istikrarlı bir barış ortamında güvenilir ortaklar olarak kendilerini tanıtmaları gerektiğine inandı. Hepsi mütareke imzalandığında hala ellerinde kalan topraklara sahip çıkmak istiyorlardı. Osmanlı deneyimi bunu ancak bir yabancı koruyucunun yardımıyla sağlayabileceklerini düşündürmekteydi. Bütün itilaf devletlerinin ayrı ayrı Türk hayranları vardı. Amerika çekici, umut verici, zengin ve çok şükür ki çok uzaktaydı. İngiltere güçlü gibi görünüyordu ve geçmişte Ruslara karşı Osmanlı çıkarlarına hizmet etmişti. Fransa da eski bir dosttu ve tahsilli Osmanlı görevlileri onun kültürüyle yoğrulmuştu. İttihat ve terakki bağımsızlık arayışı içinde Almanya'yı seçmişti ve hata ettiği açıkça görülüyordu. Ne var ki bağımsızlık fikri kök salmaya başlamıştı. Ama bağımsızlığını elde etmenin ve sınırlarını en geniş ölçüde tutabilmenin en iyi yöntemi neydi? İtilaf devletlerinin tekiyle ya da birkaçıyla işbirliği yapmak mı? Bir ya da daha fazlasına direnerek mi? Yoksa her iki yöntemi birleştirerek mi? Kolay bir yanıtı olmayan bu soru mütarekenin imzalanmasından sonra Türk siyasetinin tam ortasına yerleşti. Hem ulusal hem de kişisel çıkarların hesaplanması bireysel olarak Türklerin yaklaşımlarını etkiliyordu. Ve tabii bireysel mizaçlar da. Daha sonraları Atatürk hürriyet ve istiklal benim karakterimdir diyecekti. Sicili de bunu kanıtlıyor. Dipnot ASD 3 sayfa 31. İtilaf devletlerinin ilerlemesini sınırlayabilmek için Tevfik Paşa hükümeti diplomatik yöntemler kullanmayı denedi. 19 Kasım 1919'da Hariciye Nazırı Reşit Paşa, kentin boğazların dışında kalan kesimlerini işgal etmenin anlaşma koşullarına uymadığını açıklayarak itiraz etti. Dipnot, Tansel, cilt 1, sayfa 56-57. İtirazı reddedildi. Türkleri en fazla rahatsız eden durum ise itilaf filosu içinde 4 Yunan gemisinin yer alması, Yunan denizcilerinin kentin çeşitli semtlerinde devriye gezmesi ve bir Yunan Girit alayının Rum Patrikhanesi önünde nöbet tutmasıydı. Dipnot, Alexandris, sayfa 56-57. Osmanlıların Yunanlıların varlığına karşı çıkmalarının tek nedeni gurur değildi. İstanbul bölünmüş bir şehirdi ve göçler nedeniyle nüfus sürekli arttığından kesin bir rakam vermek olanaksızdı. Ama yaklaşık 1 milyon nüfusun yarıdan biraz fazlasını Müslümanlar oluşturmaktaydı. Gayrimüslimlerin arasında ise 300 bin ile Rumlar öne çıkıyorlardı. Dipnot: Yunan Başpiskoposu'nun Mart 1923 tarihinde yaptığı bu yaklaşık hesap, Osmanlı başkentindeki Rum nüfusunu 450 bin olarak gösteriyordu. 1923 yılında Lozan Anlaşması'ndan sonra İstanbul'dan 189 bin ve yakın çevresinden 61 bin Rum gittiğine ve geride yaklaşık 120 bin kişi kaldığına göre Aleksandris 60-107-142-191, Rumların nüfusu en fazla 350 bin olabilir. Yunan askerlerinin kentte bulunması onların ayrılıkçı milliyetçi görüşlerini körükleyebilirdi. Osmanlı Devleti'ne genellikle sadık kalan Yahudilerin dışındaki diğer gayrimüslim toplulukların çoğu ile birlikte itilaf güçlerini kurtarıcı gibi görüp sevinçle karşılayarak duygularını açıkça ortaya koymuşlardı. İstanbul'da Mustafa Kemal kendini birdenbire savunduğu her şeye karşı çıkan gayrimüslimler, Rumlar, Ermeniler, Levantenler, Avrupalılar arasında buluverdi. Türkler İtilaf devletlerinin işgalini mütarekenin karanlık günleri olarak anımsarken gayrimüslimler yaşamlarının en mutlu dönemini geçiriyorlar ve genelde onların elinde bulunan ticaret canlandığı için zenginleşiyorlardı. Mustafa Kemal gayrimüslimlerin neşesi, Türklerin bunalımı, etnik toplulukların hem kendi aralarında hem de onlarla İtilaf devletler arasında yaygın entrikaların yarattığı bir zeminde siyasi amacı olan bir asker olarak işe başlıyordu. Bu amaç Türkçe konuşan Müslüman ulusun ve ana vatanın bağımsızlığını kazanma davasıydı ve her zamanki gibi yalnızca kendisinin bunu başarabileceğine inanmıştı. İlk olarak arkadaşı istifa etmiş Bahriye Nazırı Rauf Orba'yı aradı. Birlikte Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'yı boşaltmaya hazırlandığı bürosunda ziyaret ettiler. Anlaşıldığına göre onu istifasını geri alıp içinde Mustafa Kemal'in de bulunacağı yeni bir hükümet kurmaya ikna ettiler. Dipnot: Akşin cilt 1 sayfa 85. Başka bir rapora göre Ahmet İzzet Paşa'yı ziyaret ettiği zaman Mustafa Kemal'in yanında Fethi Okyar vardı. Bayur sayfa 233. Ama bunun gerçekleşmesi için önce parlamentonun Ahmet İzzet Paşa'nın ardılı olarak Tevfik Paşa'nın sadrazamlığa atanmasını reddetmesi gerekiyordu. Fethi Okyar ile İsmail Can Bulat bu konuda onlara yardımcı olacaktı. Tıpkı Rauf ile Mustafa Kemal gibi onlar da eski İttihat ve Terakki muhalifleriydi. Savaş sırasındaki önderleri ülkeden kaçınca fırka kendini dağıtmış ve aralarında İsmail Can Bulat ve Mustafa Kemal'in arkadaşı Doktor Tevfik Rüştü Aras gibi eski üyelerin de bulunduğu Teceddüt Fırkası, yani Yenileşme Partisi adıyla yeni bir parti oluşturulmuştu. Dipnot: Bayur, sayfa 196. Buna karşılık Fethi Okyar parlamentonun 30 üyesinin desteğini alan Osmanlı Hürriyet Perveran Avam Fırkası'nı kurmuştu. Görüşlerini halka yayabilmek için Mustafa Kemal'in finanse ettiği Minber adlı gazeteyi çıkarıyordu. Kemal 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa'nın onu yoksun bıraktığı kendini tanıtma meselesinin önemini biliyordu. Artık Minber aracılığıyla başarılarını ve görüşlerini kamuoyunun dikkatine sunabilirdi. Dipnot: Minber dergisinin 18. sayısında çıkan bir makale, Mustafa Kemal'in Gelibolu'daki Anafartalar zaferiyle İstanbul'un tek kurtarıcısı olduğunu ama alçak gönüllülüğünden dolayı bu gerçeği açıklamayarak tüm başarılarının onurunu başkalarının üstlenmesine izin verdiğini açıklıyordu. Borak, editör, Atatürk'ün özel mektupları, sayfa 42. Parlamentoyu Tevfik Paşa aleyhine etkilemeye çalışan Mustafa Kemal, Sultan'la da görüşme arayışındaydı ve 15 Kasım'da Sultan Vahdettin onu kabul etti. Başkentte kaldığı 6 ay boyunca padişahın onu huzura kabul ettiği 4 görüşmenin ilkiydi bu. Dipnot: Akşin cilt 1 sayfa 113. Mustafa Kemal sadakatine sultanı inandırmak gereksinimi duyuyordu. Bunu başardı ama Vahdettin'in yardımıyla iktidara gelme umudu söndü. Padişah Abdülhamit'i tahttan indiren ordudan korkuyordu ve Enver Paşa'ya ve daha genelinde askerlerin politikaya karışmasına karşı olarak tanınan Mustafa Kemal'in saraya sadık kalacağını umut ediyordu. Olayların gelişimi bu umudunun hatalı olduğunu gösterecekti. Mustafa Kemal'i kullanmak istediği halde onun güç sahibi olmasına yardım etmeye niyetli değildi. Damat Ferit ve Tevfik Paşa gibi hanedana mensup kadınlarla evlenmiş olanlarla çalışmayı yeğliyordu. Eski fırkayı içeriden ve dışarıdan destekleyenlerin Tevfik Paşa'nın onaylanmasının reddedilmesi durumunda parlamentonun feshedilmesinin çabuklaşacağından korkmaları Mustafa Kemal ve yandaşlarının tasarılarının karşısına çıkan ilk engeldi. İttihat ve Terakki üyelerinin etkisindeki parlamentonun feshedilmesini hem İtilaf devletleri hem de fırkanın bütün yurt içindeki muhalifleri istiyordu. Padişah da bu görüşe katılıyordu ama ilk adımı atmak konusunda çok dikkatli davranıyordu. 18 Kasım'da parlamento Tevfik Paşa hükümetinin programını görüşmek üzere toplandı. Oylama sonuçsuz kaldı çünkü herhalde Fethi'nin Okyar Partisi'ne destek veren 27 milletvekili hükümet aleyhine oy kullandığı için lehte mutlak bir çoğunluk oluşamadı. Mustafa Kemal Tevfik Paşa'yı makamından uzaklaştırmak için çabalarını sürdürdü. 1926'da yaptığı açıklamada çoğu milletvekilinin kendisine destek sözü verdiğini ama 19 Kasım'da yinelenen oylamada sözlerini tutmadıklarını belirtecekti. Bu arada Teceddüt Fırkası'nın lideri Sabri Toprak, Tevfik Paşa'nın lehine konuştu ve bu yeni hükümet için verilen oyların sayısını arttırdı. Yine de mutlak çoğunluğa varılamadı ama ikinci oylamada sağlanan basit çoğunluk Tevfik Paşa'nın makamında kalması için yeterli oldu. Dipnot Bayur, sayfa 236-238. Tevfik Paşa'yı görevinden alıp bundan sonra kurulacak hükümete önemli bir görev edinmeyi başaramayan Mustafa Kemal, 29 Kasım'da talebi üzerine kendisini kabul eden padişahla bir kez daha görüşürken, Minber dergisi yeni ve güçlü bir hükümet için açtığı kampanyayı sürdürüyordu. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 125. Mustafa Kemal'in 1926'da yayınlanan anılarına göre Sultan kendisini ordunun sadakati konusunda sorguya çekince, bundan kuşku duyması için bir nedeni olmadığını söylemişti. Yine anılarında açıkladığına göre Sultan daha sonra bu toplantıda görüşülenleri saptırmış ve Mustafa Kemal parlamentonun dağıtılmasından yana olduğunu ve kendisinin atmayı düşündüğü adımı asker arkadaşlarıyla birlikte destekleyeceğini söyledi demiştir. Bir yanda İttihat ve Terakki taraftarı parlamento, öte yanda İtilaf devletleri, saray ve İttihat ve Terakki'nin muhalifleri arasında sıkışan Tevfik Paşa sendelemeye başlamıştı. 2 Aralık'ta basına sansür getirdi, 11 Aralık'ta Harbiye Nazırı Abdullah Paşa istifa etti. Dipnot Türk geldi, sayfa 171. Üst rütbeli bir grup subayın muhalefetiyle karşılayan bu talihsiz generalin yerini Kurmay Başkanı Cevat Çoban'la alırken yine iyi bir savaş sicili olan Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanlığına getirildi. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 128. Gelibolu ve Suriye cephelerinde çarpışmış üçüncü bir komutan olan Tuğ General Kazım İnanç, daha önceden Genelkurmay Başkanı yardımcılığına seçilmişti. Harbiye Nezareti Müsteşarı İsmet İnönü de barış anlaşmasının askeri yönlerini inceleyecek komitenin başına getirildi. Dipnot, meslek yaşamı ayrıntıları için bakınız Atase Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri, sayfa 217. Politikacılar yalnız tartışmalarla vakit geçirirlerken, vatansever Türk subayları Osmanlı ordularının geriye kalanını denetimleri altına almaya çabalıyorlardı. Bu çabaların sonucunda Genelkurmay Başkanlığı İtilaf Devletleri planlarına direnişin ana merkezi haline geldi. Mustafa Kemal bu grubun siyasi açıdan en etkin üyesiydi. Tevfik Paşa parlamentonun muhalefetiyle başa çıkmaya çalışırken Mustafa Kemal istifa etmiş Maliye Nazırı Cavit ve Senato Başkanı Ahmet Rıza gibi eski ileri gelen İttihatçıların ılımlıları ile görüşüp Ahmet Rıza'nın başkanlığında milliyetçi bir hükümet kurabilmenin yollarını araştırıyordu. Ama Teceddüt Fırkası'nın liderleri Mustafa Kemal'den çekindikleri için Harbiye Nazırlığını ona vermemeye kararlıydılar ve sonunda görüşmelerin hızı kesildi. Cemiyetin eski üyeleriyle temas kurduğu ortaya çıkınca 29 Aralık'ta yayınlanan bir raporda Teceddüt Fırkası'na katılmak üzere olduğu açıklandı. Mustafa Kemal derhal bu haberi yalanlayıp ordudaki rütbesini ve görevini muhafaza ettiğini bildirdi. Dipnot Bayur, sayfa 196. Kuramsal olarak bu durum politikadan uzak kalmayı gerektiriyordu. Ama gerçekte yaşamının sonuna dek sürdüreceği siyaset mesleğine tam zamanlı atılmıştı. Parlamentonun çoğunluğu Tevfik Paşa'ya saldırmayı sürdürdü ve bir güvensizlik önergesi verdi. 21 Aralık'ta sultanın huzuruna çıkan Tevfik Paşa kendisi yenilgiye uğramadan meclisi dağıtmasını istedi. Vahdettin onun görevinde kalması koşuluyla istenileni yerine getirdi. Böylelikle süresiz olarak padişahın şahsi yönetimine geri dönüldüğü korkusunu ortadan kaldırmak için 2 Ocak 1919 tarihinde yayınlanan bir hükümet bildirisiyle barışın sağlanmasından 4 ay sonra yeni bir seçimin yapılacağı ilan edildi. Dipnot Türk geldi, sayfa 170. Mustafa Kemal iç politikada acemi değildi ama yabancılarla ilişkileri her zaman için askeri konularda olmuştu. Şimdi yabancılar başkenti denetim altına almışlardı ve onların düşüncelerini öğrenmek zorundaydı. Acaba İtilaf devletleri Rum ve Ermeni ayrılıkçıların davalarına destek vermekten vazgeçirilebilirler miydi? Eğer vazgeçmezlerse Müslüman Türklerin etnik düşmanlarına ne ölçüde destek vereceklerdi? Mustafa Kemal'in Suriye'de çarpıştığı İngilizler tek başlarına en önemli güç olduklarından Orta Doğu'nun başlıca aktörleri sayılırlardı. İngilizlerin iyi niyetine güvenmiş olan Rauf Orbay kısa sürede hayal kırıklığına uğramıştı. Ama bu durum Mustafa Kemal'i caydırmadı. İstanbul'a dönüşünden 4 gün sonra 17 Kasım'da 3 Türk Milliyetçi gazetesine demeç verdi. Hükümetimizle mütareke akdeden devletlerin ve bu devletler namına mütareke şartnamesini yapan Britanya hükümetinin Osmanlılara karşı olan hüsnü niyetlerinden şüphe etmek istemem. Eğer mezkûr şartname ahkamının tatbikatında su-i tefehhümü mucib olarak cihet görülüyorsa bunun sebebini derhal anlamak ve muhataplarımızla anlaşmak lazımdır. Dipnot 18 Kasım 1919 tarihli Vakit gazetesinde yayınlandı. ASD 3 sayfa 1. Bizimle silah bırakışmış olan devletlerin ve onların adına mütareke koşullarını hazırlamış olan İngiliz hükümetinin iyi niyetinden kuşku duymak istemem. Eğer bu koşulların uygulanmasında bazı anlaşmazlıklar yaşanırsa, bunların nedeni derhal belirlenmeli ve karşımızdakilerle anlaşma yoluna gidilmeye çalışılmalı. Bu görüşme minberde yayınlanırken İngilizlerden daha hayırhah bir dost olamayacağı görüşü de eklendi. Dipnot Tansel Cilt 1 sayfa 76. Bu röportaj Pera Palace Oteli'nde yapılmıştı ve görüşmeye davetli olan Daily Mail gazetesi muhabiri G. Ward Price'ın anılarında anlattığına göre Mustafa Kemal'in yanında kısa boylu, sırım gibi güçlü, iradeli, cesur bir subay olan arkadaşı Albay Refet Bele oturuyordu. Ward Price, Mustafa Kemal'in İngilizlere hizmet etmeyi önerdiğini, Fransızların ülkeden uzak tutulması gerektiğini ve eğer İngilizler Anadolu'nun sorumluluğunu yüklenmek istiyorlarsa, deneyimli Türk yöneticilerinin işbirliğine gerek duyacaklarını söylediğini anlatıyor. Bu konuşmayı İngiliz askeri istihbaratına aktarmış ama önemli olmadığı varsayılarak üzerinde durulmamıştı. Dipnot, Ward Price, sayfa 104-105. Yorum farkları ve unutkanlık olabileceği noktası göz ardı edilmemelidir. Ama Mustafa Kemal'in İngilizlerle o tarihte Adana'yı işgal etmeye hazırlanan Fransızları birbirine düşürmek istemesi de olasıdır. Belki de İngilizlerin desteğiyle askeri bir yönetici olarak Anadolu'ya dönüp Ermenilere ve Yunanlara toprak verilmesini önlemek için çalışmayı düşünmüştür. Türklerin çoğu için en acil tehlike buydu. Bundan sonraki bir olayın Mustafa Kemal tarafından aktarılmasında bu toplantının izleri görülür. 7 Şubat 1919'da Feldmarşal Allenby, aralarında Ali İhsan Paşa'nın derhal geri çağrılması ve İngilizleri Mezopotamya'da engellemeyi sürdüren 6. Ordu'nun dağıtılmasının da bulunduğu talepler listesini Osmanlı hükümetine sunmak üzere Mısır'dan geldi. Bu talepler kabul edildi. Atatürk daha sonraları Allenby'nin kendisine 6. Ordu komutanlığını önerdiğini ve reddetmesi üzerine yaverini, resmi aracını ve ordu komutanı maaşını yitirdiğini anlatacaktı. Dipnot, Bayur, sayfa 159. İngilizlerin istekleri doğrultusunda 6. Ordu 2 Mart 1919'a dağıtıldığı için bu sözlerin anlamı yoktur. Dipnot, Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri, sayfa 175. Mustafa Kemal'in ordu komutanı ayrıcalıklarını yitirmesi ise kaçınılmazdı. Çünkü parasal açıdan sıkıntılı bir dönem yaşanıyordu ve artık işsiz bir tuğ generaldi. Aslında 6. Ordu Komutanlığı önerisi Osmanlı Harbiye Nazırı Ömer Yaver Paşa'dan gelmişti. Mustafa Kemal de bu görevin pek önemli olmadığını ve önerinin kendisinden kurtulmaya yönelik bir girişim gibi göründüğünü söyleyerek reddetmişti. İskoç Presbiteryen Kilisesi rahibi Dr. Robert Frew adında bir İngiliz, önde gelen Türklerle ilişkilerini geliştirmek istiyordu ve insani yardım dağıtma yetkisini politik amaçlı kullanabilirdi. Dipnot, Akşin, Cilt 1, sayfa 131-132. Mustafa Kemal iki kez Dr. Frew ile Monsieur Martin adında bir kişinin aracılığıyla görüştü. Dipnot, Nutuk, sayfa 201. Kemalist görüşlü gazeteci Fadih Rıfkı Atay'a göre, Dr. Frew'ün İtilaf devletlerinin gözünde itibar kazanmak için Türklerin kendilerini İttihat ve Terakki'nin işlediği suçlardan soyutlamaları önerisini Mustafa Kemal reddetti. Dipnot, Atay, Çankaya, sayfa 159. 1927'de yaptığı bir konuşmada Mustafa Kemal, Dr. Frew'ü macera perest bir İngiliz olarak tanımladı. Dipnot, Nutuk, sayfa 5. Türkler Frew'ün İngiliz istihbarat servisinin üst düzey bir görevlisi olduğuna inanmışlardı ve buna inanmayı hala sürdürüyorlar. İngiltere adına dost kazanmak için kendi başına çalışan bir ara bulucu olma olasılığı daha yüksektir. Her ne halise, ne o ne de herhalde bir sorumlu İngiliz yetkili Mustafa Kemal'in gelecekteki Türk milli direnişinin lideri olacağını tahmin edebilmiştir. Doktor Frew'ya atfedilen düşünce İngilizlerin başlıca uğraşını yansıtıyordu. Nasıl 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın Nazilerden arındırılması müttefik devletlerin en önemli politikası olduysa, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından Türkiye'yi İttihat ve Terakki'den temizleme ve onların işlediği suçları cezalandırma, İngilizlerin ve İtilaf devletlerinin düşüncelerinde güçlü bir yer tutmaktaydı. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 140-141. İttihat ve Terakki'ye yöneltilen en önemli suçlamalar Ermenilerin katledilmesi, Rumların Ege kıyılarından sürülmesi ve özellikle 1916 Nisan'ında Mezopotamya'nın Kut kentinde ele geçen 13 bin İngiliz ve Hintli savaş esirine kötü davranılmış olmasıydı. Dipnot, sıradan askerlere yapılan muamele kötüydü. Diğer rütbelerde ele geçen 2600 İngiliz askerinden yalnızca 900'ü hayatta kaldı. Barker, sayfa 286. İngilizler en doğru yöntemin suçluların Osmanlı yetkililerince yakalanıp cezalandırılması olduğunu düşünüyordu. Akşin, cilt 1, sayfa 150. 14 Aralık 1918'de Tevfik Paşa hükümeti, göç ettirme işlemleri sırasında suç işledikleri ileri sürülenlerin askeri mahkemede yargılanmasına karar verdi. 2 gün sonra İttihat ve Terakki karşıtlarından bir mahkeme heyeti oluşturuldu. 1919 Ocağı'nda padişah bir ara bulucu aracılığıyla İngiliz Büyükelçisi'ne cezalandırılmasını istedikleri kişileri tutuklamaya hazır olduğunu ama böyle bir davranışın isyana neden olmasından çekindiğini bildirdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 145-146. Aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu Türklerin çoğu bu suçların Türkler tarafından işlendiği kadar kendilerine karşı da işlenmiş olduğunu iddia ettiler. Bu iddia 12 Şubat 1919'da Sadrazam Tevfik Paşa tarafından İtilaf Devletleri Büyükelçilerine aktarıldı. Dipnot Bayur sayfa 262. Savaş suçluları ve vurguncuları avı İttihatçıların yerel muhalifleri tarafından son hızda sürdürülürken, aralarında Enver, Talat ve Cemal Paşaların muhaliflerinin de bulunduğu fırkanın eski üyeleri kendilerini tehdit altında görmeye başladılar. Hristiyanların elinden ticareti alabilmek için başkentte milli yani Müslüman Türk tüccar şirketleri kurmuş olan Kara Kemal adlı eski bir üyenin korkuya kapılmak için her türlü nedeni vardı. Talat Paşa döneminde İAŞ Nazırı olarak atanan Kara Kemal, Talat Paşa'nın kaçması üzerine Karakol adlı gizli bir cemiyet kurarak bir bakıma Enver Paşa'nın Teşkilat-ı Mahsusa örgütünü devralmıştı. Dipnot Zürher sayfa 81. Rauf Orba'ya göre Kara Kemal, Sadrazam Tevfik Paşa'yı kaçırma planını Mustafa Kemal ile tartışmış fakat İttihatçıların önde gelenlerinden İsmail Can Bulat karşı çıkınca bu düşünceden vazgeçilmişti. Yine Rauf Orbay Kara Kemal'i işin içine katmak istemediğinden padişahın tahttan indirilmesi planından Mustafa Kemal'i vazgeçirmişti. Dipnot Orbay, Editör Kutay, Yüzyılımızda Bir İnsanımız, Cilt 3, sayfa 210-211. Mustafa Kemal'in İstanbul'da yer altındaki İttihatçılarla temas kurduğundan ya da ihtilal entrikalarına alışık olan ve şimdilerde yaşamlarını kurtarmaya çabalayanlar arasında çılgınca projeler üretildiğinden kuşku duymamak gerekir. Ama sicilinin de kanıtladığı gibi Mustafa Kemal maceralara karşıydı. Padişah onu parlamentonun feshedilmesinin arifesinde 20 Aralık günü 3. kez huzuruna kabul etti. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 113. Ordunun sadakati konusu 29 Kasım'daki görüşme yerine bu görüşmede gündeme gelmiş olabilir. Minber'in yayın hayatına 21 Aralık günü ya da çok kısa bir süre sonra son verildi. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 191 not 111. Mustafa Kemal'in eskiden iddiaçı olan mebusların desteğiyle hükümete katılma girişimleri sonuç vermedi. Ama hala sadakatini gösterdiği padişahtan yararlanabilirdi. Her ne olursa olsun Tevfik Paşa'nın konumu sallantıdaydı ve Mustafa Kemal entrikalarla örülmüş başkentte siyasi amaçlarına ulaşma olasılığını henüz tüketmemişti. 29-30 Ocak 1919 tarihinde İttihat ve Terakki'nin eski üyelerinden 30 kişilik bir grup tutuklandı. Dipnot adı geçen eser sayfa 153. Ve önce polis merkezine, oradan da kentin eski kesimindeki, o dönemde siyasi tutuklarının kapatıldığı askeri tutuk evi Bekir Ağa bölüğüne götürüldüler. Dipnot Yalçın sayfa 259. Kara Kemal ile İsmail Can Bulat'ın yanı sıra Mustafa Kemal'in arkadaşı Doktor Tevfik Rüştü de Aras tutukların arasındaydı. Niçin Mustafa Kemal onlarla beraber ya da daha sonra götürülen ikinci grup üyeyle birlikte tutuklanmamıştı? Bu sorunun en mantıklı yanıtı Vahdettin ile hükümetinin büyük savaşta sivrilmiş genç komutanların denetiminde bulunan orduya hem gereksinim duymaları hem de ondan korkmalarıydı. İngilizler mütareke koşullarının uygulanmasını engellediklerine inandıkları Osmanlı komutanlarını Malta'ya sürebiliyorlardı. Ama Osmanlı hükümeti bunu yapmaya cesaret edemiyordu. Abdullah Paşa'nın istifası İttihat ve Terakki tarafından tasfiye edilmiş yaşlı komutanların artık orduyu denetlemediğini gösteriyordu. Partiyle ters düşmüş olan küçük bir grup genç subayın 1919 yılının başlarında Nigehban yani Koruyucu Cemiyet-i Askeriyesi adıyla bir örgüt kurdukları doğruydu. Ama üst düzey subaylardan yeterli destek göremeyip kaybeden taraf olmuşlardı. Harbiye Nazırı Cevat Çobanlı derhal görevli subayların siyasi dernek kuramayacaklarını bildirdi ve ordunun tek koruyucusu benim diye ekledi. Silahlı kuvvetlerin siyasal tarafsızlığı görüşünü savunan Mustafa Kemal de Harbiye Nazırlığından örgütün kapatılmasını istedi. Yine de bu örgüt milliyetçi subayların arasında küçük bir çıbanbaşı olarak kuşkulu varlığını sürdürdü. Dipnot Bayur sayfa 208. Ancak İngilizler kendisine karşı harekete geçtikleri takdirde Mustafa Kemal'in özgürlüğü tehlikeye girebilirdi. İtalyan Yüksek Komiseri Kont Carlo Sforza anılarında 1919 yılının başında İstanbul'daki İngiliz ajanlarının Mustafa Kemal'i tutuklayıp Malta'ya sürgüne göndermeye hazırlandıklarını yazıyor. Dipnot European Dictatorships sayfa 201, Makers of Modern Europe sayfa 357. Sforza ayrıca bu bilginin Mustafa Kemal'e ulaştığını ve kendisine güvenip güvenmeyeceğini sorduğu zaman İtalyan Büyükelçiliğinde emrine bir daire verilebileceği yanıtını verdiğini söylüyor. Ve bu durum İngiliz istihbarat servisinin kulağına gidince diplomatik karışıklıklar yaratabilecek adımlar atmaktan vazgeçtiler diye ekliyor. Dipnot adı geçen eser. Sforza Mustafa Kemal ile 1908'de tanıştığını söylerken muhtemelen doğru anımsamaktadır. Dipnot adı geçen eser sayfa 346. Sforza o tarihte Mustafa Kemal'in Mahmut Şevket Paşa'nın Genelkurmay Başkanı olduğunu söylüyor. Ama Mustafa Kemal 1909 yılında İttihat ve Terakki'ye karşı çıkan isyanın bastırılması sırasında kısa bir süre bu kurmay heyetinde bulunmuştu. Ve 1919 yılında ise onunla yüz yüze görüştüğünü söylemeyip Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla temas kurduğunu anlatmaktadır. Dipnot Makers of Modern Europe sayfa 355. O zamanlar Sforza İtalyanların kendi yetki alanları içinde görmek istedikleri İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edilmesini önlemeye çalışıyordu. Ayrıca savaşın sonunda Bingazi'den Türkiye'ye kaçmış olan Sünusi lideri Seyit Ahmet'i kendi tarafına çekme çabalarına engel olmamak konusunda Türk milliyetçilerinin güvencesini almak istiyordu. Sforza'nın anlattığına göre Mustafa Kemal ve arkadaşları tepkilerini Arapların üzerinde Türklerin denetimini sürdürmeye çalışmak bizim çöküşümüze neden oldu. Artık aranızdaki sorunları her ikinizin istekleri doğrultusunda halledin şeklinde bir mesaj göndererek göstermişlerdi. Dipnot European Dictatorships sayfa 203. Mustafa Kemal İtalyanlarla olan ilişkilerini daha farklı bir biçimde anlatacaktı. Yaşam öyküsü yazarı Falih Rıfkı Atay'a bir İtalyan ara bulucunun kendisine gelip İzmir'de Yunanlılara karşı düzenlenecek bir direnişin başına geçebileceğini önerdiğini, bunun üzerine Kont Sforza'yı ziyaret edince onun sözlerini sadece İtalyan Büyükelçiliği tarafından yaşamının koruma altına alınabileceği önerisiyle sınırladığını görerek çok şaşırdığını ve bu teklifi reddettiğini anlattı. Dipnot Atay Çankaya sayfa 160. Başka bir öyküye göre ise bir İtalyan müfrezesi Şişli'deki evini aramak isteyince Mustafa Kemal Kont Sforza'ya şikayette bulunacağını söyleyerek tehdit etmiş ve korunma isteği kendisinden gelmişti. Dipnot Aydemir Tek Adam cilt 1 sayfa 371. Rauf Orba'ya dayanıyor. Bakınız yüzyılımızda bir insanımız cilt 3 sayfa 208. Falih Rıfkı öykünün başka bir biçimini ya da belki tümüyle farklı bir olay anlatır, İtalyan askerleri annesinin akaretlerdeki evine girmek istemişlerdi. Mustafa Kemal komutanlarına şikayet edince hiç kimsenin evine zorla girmeye hakkı olmadığını bildiren bir belge verilmesine karşın İngiliz oldukları varsayılan başka bir askeri müfreze annesinin evine girip arama yapmıştı. Dipnot Atay Atatürk'ün anlattıkları sayfa 93. Bu öyküler İngilizlerin kendisini tutuklama girişimi olasılığına karşılık Mustafa Kemal'in İtalyanlardan yardım istediğini gösteriyor. Aracı olarak Corin Lütfü'yü kullanmış olması da mümkündür. İtalyan asıllı olan Corin Lütfü bu tarihten kısa bir süre sonra temelli olarak İtalya'ya yerleşecekti. Evinin İtalyanların koruması altında bulunduğunu gösteren bir belge alınmış olabilir. Ama böyle bir önlem almak gerekmiyordu. Çünkü İngilizlerin gözü Mustafa Kemal'in üzerinde değildi. İstanbul'da İngilizlerden maaş alan pek çok Türk uzman vardı. Fakat Kont Sforza'nın acı bir alayla söylediği gibi, uzmanların hataları daima büyüktür. Ama hataların en büyüklerini Türkler konusunda yapmışlardır. Dipnot, Makers of Modern Europe, sayfa 356. Fransızlarla temas kurulması ancak Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrıldıktan sonra gerçekleşti. Aralarında kendisinin de bulunduğu Fransız kültüründen etkilenmiş Türkler, Fransız komutan General Franchet d'Oysbray'ın davranışlarına çok şaşırmışlardı. İngilizler Orta Doğu İhtilaf Güçleri Komutanı ünvanını taşıyan bu generali pek ciddiye almıyorlardı. 23 Kasım 1918'de İstanbul'a kısa bir gezi yapan Franchet d'Oysbray, resmi olarak 8 Şubat'ta Allenby'nin gelişinden bir gün sonra beyaz bir at üzerinde kente girişinde Rumlar, Ermeniler ve Avrupalılar tarafından coşkuyla karşılanmıştı. Dipnot, Akşin, cilt 1, sayfa 158. Bir Türk yazar onu Napolyon'la zafer alayının önünde foruma giren bir Romalı komutanla ya da Timbuktu yerlilerini etkilemek isteyen bir Fransız fatihle kıyaslamıştı. Dipnot, Sami Paşazade Sezai'den alıntı, Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, cilt 3, sayfa 516-17. Herhalde yerli halkı olduğu kadar İngilizleri de etkilemeye çabalıyordu. Aydın Türkler Franchet d'Oysbray'ın garip davranışlarıyla Fransız devriminin ilkeler arasındaki çelişkileri dikkati çekerken, İstanbul'daki Fransa Yüksek Komiseri, Paris'e ezilmiş olan Türklerin başlarını kaldırmaya başladıklarını, eğer iş kavgalaşmaya gelirse 24 saat içinde kendilerinin denize dökülebileceklerini çoktan bildirmişti. Dipnot, Jevakov, sayfa 21. İstanbul'da yumruklar konuşmadı ama ardı ardına hükümet krizleri yaşandı. 12 Ocak 1919'da Tevfik Paşa yeni hükümeti kurdu. İttihat ve Terakki tarafından tasfiye edilmiş olan yaşlı general Ömer Yaver Paşa Harbiye Nazırlığı'na getirilirken, milliyetçi general Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanı olarak ordunun denetimini elinde tuttu. Dipnot, Akşin, cilt 1, sayfa 148. 25 Ocak 1919'da Ermenilere karşı savaş suçları işlediği savıyla tutuklanmış olan Diyarbakır eski valisi Doktor Mehmet Reşit'in hapishaneden kaçmasıyla Tevfik Paşa hükümeti büyük bir sarsıntı geçirdi. Dipnot adı geçen eser, cilt 1, sayfa 152. Doktor Reşit yeniden yakalanacağı anda intihar etti. Dipnot, Bleda, sayfa 62. Damat Ferit Paşa'nın Hürriyet ve İtilaf Partisi Tevfik Paşa aleyhine kampanyayı yoğunlaştırırken 24 Şubat'ta Sadrazam yeni bir hükümet kurup Harbiye Nazırlığı'na bir başka emekli general olan Ferit Paşa'yı getirdi. Dipnot, Akşin, cilt 1, sayfa 172. Bu arada Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanlığı görevini sürdürdü. Ertesi gün Franchet d'Oysbray hükümete savaş suçlusu olduğu ileri sürülen 36 isimlik bir liste sunup hepsinin tutuklanmasını istedi. Yanıt olarak Tevfik Paşa davanın görülebilmesi için anayasanın getirdiği dokunulmazlığın askıya alınmasını isteyen bir emri imzalaması için sultana sundu. Anayasanın sadık bir koruyucusu gibi davranmaya çabalayan padişah imzalamayı reddetti ve Tevfik Paşa istifa ederek padişahın da tercih ettiği damat Ferit Paşa'nın yeni hükümeti kurması için yolu açtı. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 174-178. Damat Ferit Paşa bütün İttihat ve Terakki taraftarlarından arındırılmış ilk hükümeti 4 Mart günü kurdu. Milliyetçiler ordunun kontrolünü ellerinde tuttular ama yeni Harbiye Nazırı Şakir Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın yerine Cevat Paşa'yı, Çobanlı, atadı. Damat Ferit Paşa'nın esas çabası geri kalan İttihatçıları bastırarak ve azınlıklarla uzlaşmaya giderek İtilaf devletlerinin güvenini kazanmaktı. O da tıpkı Vahdettin gibi kendini tümüyle İngilizlerin politikalarına göre ayarlamıştı. Bu Fransızlarla İtalyanları kızdırdı. 8 Mart'ta hükümet yayınladığı bir kararname ile savaş suçlularını yargılamak için yeni bir askeri mahkeme kurdu. Bu metin Tevfik Paşa'nın sunduğundan daha aşırı olmasına rağmen sultan imzaladı ve 9 Mart günü yetkililer aralığında savaş döneminde sadrazamlık yapmış olan Said Halim Paşa ve Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı ve müttefiki Fethi Okyar'ın da bulunduğu İttihat ve Terakki'nin bütün eski önderlerini tutukladılar. 10 Nisan'da ilk olarak Ermenilere karşı suç işlediği kararına varılan Kemal adında bir taşra mutasarrıfı İstanbul'da idam edildi. Sultan Vahdettin idam cezasını ancak Şeyhülislam'dan dini yasalara uygun olduğu konusunda bir fetva aldıktan sonra onaylamaya özen gösterdi. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 195-200. Ne var ki bu Kemal Bey'in cenazesinin binlerce milliyetçinin katıldığı bir protesto gösterisine dönmesini önleyemedi. Damat Ferit Paşa ve İtilaf Devletleri paniğe kapıldılar ve Teceddüt Fırkası ile Fethi Okyar'ın Osmanlı Hürriyet Perveran Avan Fırkası 5 Mayıs'ta kapatıldı. Ama milliyetçi komutanları gerçekten kaygılandıran nokta, yerel Rum başpiskoposu Hristos Tomos ile anlaşmazlığa düşen İzmir Aydın valisi milliyetçi sakallı Nurettin Paşa'nın geri çekilip yerine zayıf emekli bir general olan Ali Nadir Paşa'nın askeri komutan olarak atanmasıydı. Dipnot Bayur sayfa 268. Kısa sürede başlarına geçeceği milliyetçi subaylar Mustafa Kemal'in İstanbul'daki yakın çevresini oluşturuyordu. Rauf Orbay onunla neredeyse her gün görüştüğünü iddia etmiştir. Dipnot Orbay, Cehennem Değirmeni, cilt 1 sayfa 226. Ama o donanma komutanıydı ve Osmanlı donanması ortadan kalktığı için İtilaf Devletlerine karşı koyma görevi kara ordusuna düşüyordu. Bu sorumluluğu yüklenmeye hazır olan komutanlar sık sık Mustafa Kemal'in Şişli'deki evinde buluşuyordu. En yakın dostu Harbiye Mektebi'nden arkadaşı ve Suriye cephesinde 20. Kolordu komutanı olarak emri altında çalışmış olan Ali Fuat idi. Ateşkesten sonra Ali Fuat askerlerini Toros Dağları'nın kuzeyine, Konya yakınındaki Ereğli'ye kaydırmıştı. Dipnot Zürher, sayfa 99. Konya başka bir milliyetçi komutan olan Albay Fahrettin Altay komutasındaki 12. Kolordu'nun karargahıydı. Dipnot Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri sayfa 114. Aralık ayında sıtmaya yakalanan Ali Fuat tedavi olmak için gittiği İstanbul'da defalarca Mustafa Kemal ile görüştü. Anılarında 1919 Şubat'ındaki son görüşmelerinde Mustafa Kemal'in resmi bir görevle Anadolu'ya gönderilmediği takdirde en çok güvendiği komutanın yanına gideceğini söylediğini belirtiyor. Ali Fuat kolordum her zaman emrinizdedir yanıtını vermiş. Dipnot Erikan sayfa 282. Kısa bir süre sonra Ali Fuat'a askerlerini Anadolu Demiryolu'nun kuzeydeki en son istasyonu olan Ankara'ya götürmesi bildirildi. Ali Fuat anılarında Mustafa Kemal ile bir hareket planı yapmış olduklarını açıklıyor. İlk hedefleri askerlerin terhis edilmesini durdurmak, ellerindeki silah ve malzemeleri korumak ve aynı fikirleri paylaştıkları subayların ve kendilerini destekleyen sivillerin kilit noktalardaki görevlerini sürdürmelerini ya da böyle görevlere atanmalarını sağlamaktı. Temelinde askeri ve sivil görevlerin desteğine dayanan bu planı desteklemek için Müslümanların arasındaki parti çekişmelerinin sona ermesi ve morallerinin yüksek tutulması gerekiyordu. Dipnot Bayur sayfa 287. Bu hedeflerin Ali Fuat'ın anlattığı kadar ayrıntılı olarak geliştirildiği belli değildir. Ama bunlar gerçekten de Mustafa Kemal ile arkadaşlarının düşüncelerini temsil ediyordu. Ve Genelkurmay Başkanlığında görevli subaylar tarafından da paylaşılıyordu. Türk ulusunun kalesi olarak Anadolu'nun önemi kabul edilmiş bir gerçekti. Bu fikir, başkenti yönetim merkezini Anadolu'ya taşımak fikri, 1915'te İtilaf güçleri Gelibolu'ya çıkıp İstanbul'u tehdit ettiği zaman İttihat ve Terakki tarafından ciddi olarak düşünüldüğü gibi, 1918'de askerlerini ve cephanelerini işgal güçlerinden uzaklaştırmak isteyen Osmanlı komutanlarının kararlarını da yönlendirecekti. Ama üzerinde tartışılan bir tek nokta vardı. Osmanlı hükümeti kendilerine karşı çıktığı takdirde vatansever komutanlar ve kamu görevlileri ne yapacaktı? Ulusal irade gibi bir devrimci kavrama başvurulabilirdi. Fakat bunu kim yorumlayacaktı? Her zamanki gibi Mustafa Kemal bunu yapabileceğine ve yapacağına emindi. Ama niyetini açıklamak için henüz çok erkendi. İstanbul'daki yakın dostlardan biri 1918 Ocağı'nda jandarma komutanlığına getirilmiş olan Albay Refet Bele'ydi. Bu önemli bir görevdi. Mütareke koşulları uyarınca ordu küçültülürken milliyetçi subaylar ülkeyi bir arada tutmak için jandarmayı alternatif bir güç olarak görüyorlardı. Mustafa Kemal kendisi gibi 1881'de Selanik'te doğmuş olan arkadaşının sadakatine güveniyordu. İstanbul'da Mustafa Kemal ile görüşen subaylar arasında milli dava yürütme bakımından en iyi konumda olan Kazım Karabekir idi. 1918 aralığında Trakya'daki küçültülmüş 14. Kolordu Komutanlığı'na getirilmişti. Askerlerini Marmara Denizi üzerinden Anadolu'ya geçirince karargahı Erzurum'da olan 15. Kolordu'nun komutanlığına atanarak Osmanlı ordusundan geriye kalan en yüksek güce sahip oldu. Bu kolordu 12.500 askeri ve 22 topu ile Sivas'taki 3. Kolordu'nun 4.700 askeri ve 24 topu ile bir araya gelince 9. Osmanlı ordusunu oluşturuyordu. Dipnot Erikan sayfa 285. Kazım Karabekir anılarında Erzurum'daki görevinin başına gitmeden bir gün önce 11 Nisan 1919'da Mustafa Kemal ile görüştüğünü ve ona Doğu Anadolu'da daha sonra yetkisini tüm Anadolu'ya yayacak bir Türk ulusal hükümetinin temellerini atabileceğini açıkladığını yazıyor. Mustafa Kemal, evet bu da bir fikirdir diye yanıtlayınca ona İstanbul'dan bir an önce ayrılıp Anadolu'ya geçmesi için ısrar ettiğini de söylüyor. Vaziyet size hak verdiriyor demişti Mustafa Kemal. İyi olayım, gelmeye çalışırım. Dipnot, Karabekir, İstiklal Harbi'nin esasları, sayfa 40-43. O tarihte Mustafa Kemal kulak iltihabından rahatsızdı. Kazım Karabekir'in anılarını daha sonra Mustafa Kemal'le yollarının ayrılmasının ışığında değerlendirmek gerekir. Ama Karabekir ile Ali Fuat'ın Mustafa Kemal'den önce Anadolu'ya geçtikleri de unutulmamalıdır. Her ikisi de oraya resmi görevle gönderilmişti. Onlardan rütbece üstün olmasına karşın Mustafa Kemal'e henüz bir görev verilmiş değildi. Ayrıca Vahdettin ile kurduğu ilişkiyi daha tamamıyla kullanmış da sayılmazdı. Ani bir dürtüyle harekete geçecek biri olmadığından milli davayı yürütecek olan orduyu örgütlemek için kendisine yetki verilmesini bekliyor ve bunu sağlamak için de İstanbul'da kalmayı yeğliyordu.